Ayrım 40.
Ve bu küçümseme bir anlamda pek o denli de haksız değil. Gerçekten bu küçümseme özsel olarak üç ütopyacının yapıtlarının gerçekten korkunç bir bilgisizliğine dayanır. Böylece bize Saint-Simon üzerine özünde temel düşüncesinin doğru olduğu ve birkaç dar görüşlülük dışında bu düşüncenin gerçek kuruluşlar oluşturmak için bugün bile yönetici atılım sağladığı söylenir. Ama Bay Düring, Saint-Simon'un yapıtlarından birkaçını gerçekten eline almışa benzemesine karşın, ondan söz ettiği tüm 27 sayfa boyunca Saint-Simon'un temel düşüncesini, en sonunda şu imgeleme yetisi ve insansever tutku, düş kurma yeteneğinin bunlara uygun düşen aşırı uyarılganlığı ile birlikte Saint-Simon'un tüm düşüncesini belirler. Tümcesiyle payımızı alma pahasına, tıpkı Kesne'nin tablo ekonomikinin, Kesne'nin kendisinde ne anlama geldiğini aramış olduğumuz denli boşuna ararız. Fourier'den Bay Düring yalnızca gelecek üzerindeki betimlemesi romansı bir ayrıntıya değin, inen düşlemleri bilir ve yalnızca onları dikkate alır ki bu, Bay Düring'in Fourier üzerindeki sonsuz üstünlüğünü saptama bakımından, Fourier'in gerçek koşulları fırsat çıkarsa nasıl eleştirmeye çalıştığını araştırmaktan kuşkusuz çok daha önemlidir. Fırsat çıkarsa, gerçekte Fourier'in yapıtlarının hemen her sayfasından onca övülen uygarlığın sefaletleri üzerine yergi ve eleştiri kıvılcımları fışkırır. Bay Düring'i yalnızca fırsat çıkarsa geçmişin ve geleceğin en büyük düşünürü olarak ilan eder demek gibi bir şey. Robert Owen'a ayrılmış 12 sayfaya gelince, Bay Düring'in bu sayfaları yazmak için Owen'ın en önemli yazılarını, evlilik ve komünist örgütlenme üzerindeki yazılarını, tıpkı Bay Düring gibi bilmeyen ham kafa Sargon'un zavallı biyografisinden başka hiçbir kaynağı yok. Dipnot, William Lucas Sargon, Robert Owen and His Social Philosophy, Londra 1860. Böyle olduğu için Bay Düring, Owen'da kararlı bir komünizm varsaymanın doğru olmadığını ileri sürmek gibi cüretli bir savda bulunabilir. Kuşkusuz eğer Bay Düring eline yalnızca Owen'ın Book of the New Moral World'ünü, Yeni Ahlak Dünyası'nın kitabı, almış olsaydı, orada Owen'ın her zaman eklediği gibi yaşa göre eşit çalışma görevi ve eşit ürün hakkıyla yalnızca komünizmlerin en kararlısının dile getirildiğini görmekle kalmaz ama plan, yükseklik ve kaba taslak perspektifle geleceğin komünist topluluğuna yönelik mimarlığın eksiksiz bir işlenişini de görürdü. Ama sosyalist düşünce temsilcilerinin öz yapıtlarının dolaysız irdelenmesi, eğer Bay Düring'in burada yaptığı gibi bu yapıtlardan birkaçının adının ve olsa olsa baş taraflarındaki kısa tanıtma yazısının epigraf bilinmesiyle sınırlanırsa, elbette ortaya bu türlü budalaca ve kafadan atma savlar sürmekten başka bir iş çıkmaz. Owen yalnızca kararlı komünizmi öğütlemekle kalmadı ama komünizmi karar konusunda eksik hiçbir şey bırakmayan Hampshire'daki Harmony Hall kolonisinde 5 yıl boyunca 30 yıllarının sonuyla 40 yıllarının başı uyguladı da. Ben bu örnek komünist deneyin eski üyelerinden birçoğunu tanıdım. Ama genel olarak Owen'ın 1836 ile 1850 arasındaki etkinliği üzerine olduğu gibi, bütün bunlar üzerine de Sargon hiçbir şey bilmez ve Bay Düring'in böbürlendiği parlak üsluplu tarih yazma biçimi bu yüzden kapkara bir bilgisizlik içinde kalır. Bay Düring Owen'ı insansever ölçüsüzlüğün her bakımdan gerçek bir ucubesi olarak adlandırır. Ama Bay Düring ancak başlığını ve epigrafını bildiği kitapların içeriği üzerine bize ders verdiği zaman onun her bakımdan bilgisiz ölçüsüzlüğün gerçek bir ucubesi olduğunu söyleyemeyiz çünkü bizim ağzımızda bu bir sövgü olurdu. Eğer ütopyacılar görmüş bulunuyoruz, ütopyacı idiyseler bu, kapitalist üretimin henüz çok az gelişmiş bulunduğu bir dönemde başka bir şey olamayacakları içindi. Eğer yeni bir toplumun öğelerini kafalarından çıkarmak zorunda kaldılarsa, Bunun nedeni bu öğelerin henüz eski toplumda gözle görülür bir biçimde ortaya çıkmamalarıydı. Eğer yeni yapılarının temellerini atmak için USA başvurmak durumunda kaldılarsa bu, henüz çağdaş tarihe başvuramamalarının sonucuydu. Ama şimdi, onlardan hemen hemen 80 yıl sonra Bay Düring, tarih içinde oluşan bu sistemi kendi zorunlu sonuçları olarak veren güncel gereçlerden hareketle değil de, onu yüce kafasında, kesin doğruluklara gebe usunda kurarak, yeni toplumsal rejimin kural hizmeti gören bir sistemini açıklama savıyla sahneye girerse, o zaman her yerde artçılar, epigonlar kokusu alan bu adam, ütopyacıların artçısından, sonuncu ütopyacıdan başka bir şey değildir. O, büyük ütopyacıları toplumsal simyagerler olarak adlandırır. Olabilir. İlmi simya zamanında zorunlu bir şeydi. Ama o zamandan beri büyük sanayi, kapitalist üretim biçimi içinde uyuklayan çelişkileri, öylesine açık karşıtlıklar durumuna getirdi ki, bu üretim biçiminin yakın yıkılışına, deyim yerindeyse, elle dokunulabilir, yeni üretici güçler, ancak onların bugünkü gelişme derecelerine uygun düşen yeni bir üretim biçiminin kurulmasıyla korunup geliştirilebilirler. İki sınıfın şimdiye değin egemen olan üretim biçimi tarafından yol açılan ve durmadan daha keskin bir çelişki içinde üreyen savaşımları bütün uygar ülkelere yayıldı, gün günden daha zorlu bir durum alıyor ve bu tarihsel bağlantının, bunun zorunlu kıldığı toplumsal dönüşüm koşullarının, son olarak gene bunun koşullandırdığı biçimiyle, bu dönüşümün temel çizgilerinin bilgisi daha şimdiden edinilmiş bulunuyor. Ve eğer şimdi Bay Düring var olan ekonomik gereçlerden yararlanacak yerde, yüce beyninde yeni bir toplumsal ütopya imal ederse, düpedüz toplumsal ilmi simyadan başka ne yapmış olur? Ya da daha doğrusu, modern kimyanın bulunması ve yasalarının saptanmasından sonra eski ilmi simyayı yeniden kurmak ve atom ağırlıklarını, molekül formüllerini, atomların birleşme değerini, billurlar bilimini ve tayf analizini yalnızca filozof taşının bulunması için kullandırmak isteyen biri gibi davranmış olmaz mı? Dipnot, madenleri altına çeviren taş. İkinci bölüm. Teorik bilgiler. Materyalist tarih görüşü, üretimin ve üretimden sonra üretilen ürünlerin değişiminin her toplumsal rejimin temelini oluşturduğu, tarihte görülen her toplumda ürünlerin bölüşümünün ve ürünlerin bölüşümüyle birlikte sınıflar ya da zümreler biçimindeki toplumsal eklemlenmenin üretilen şeye, bunun üretiliş biçimine ve üretilen şeylerin değişim tarzına göre düzenlendiği tezinden hareket eder. Sonuç olarak bütün toplumsal değişikliklerin ve bütün siyasal altüst oluşların son nedenlerini insanların kafasında ölümsüz doğruluk ve ölümsüz adalet üzerindeki artan kavrayışlarında değil, üretim ve değişim biçiminin değişikliklerinde aramak gerekir. Onları ilgili dönemin felsefesinde değil ama iktisadında aramak gerekir. Eğer var olan toplumsal kurumların USA aykırı ve adaletsiz oldukları, USA'nın budalalık ve iyiliğin kötülük durumuna geldiği sonucuna varılırsa, bu, üretim yöntemleri ve değişim biçimlerinde daha eski ekonomik koşullara uyarlanmış toplumsal rejimin artık uyuşmadığı gizli dönüşümler olduğunun bir göstergesinden başka bir şey değildir. Bu aynı zamanda farkına varılan düzgüsüzlükleri ortadan kaldırma araçlarının da az çok gelişmiş bir durumda, zorunlu olarak değişmiş üretim ilişkileri içinde bulundukları anlamına gelir. Öyleyse insanın bu araçları kafasında uydurması değil ama beyni yardımıyla göz önünde bulunan maddesel üretim olguları içinde bulması gerekir. Buna göre modern sosyalizmin konumu nedir? Var olan toplumsal rejim, genel olarak kabul edildiği üzere, bugün egemen olan sınıf tarafından, burjuvazi tarafından kurulmuştu. Burjuvaziye özgü, Marx'tan bu yana kapitalist üretim biçimi olarak adlandırılan üretim biçimi, feodal rejimin karşılıklı kişisel bağlılıklarıyla olduğu gibi, yer ve zümre ayrıcalıklarıyla da bağdaşmaz bir şeydi. Burjuvazi feodal rejimi paramparça etti ve onun yıkıntıları üzerine özgür rekabetin, gitme gelme özgürlüğünün, meta sahiplerinin hukuksal eşitliğinin ve öteki burjuva parlaklıklarının imparatorluğu olan burjuva toplum düzenini kurdu. Kapitalist üretim biçimi artık özgürce gelişebilirdi. Burjuvazinin yönetme altında yetkinleştirilen üretici güçler, buhar ve yeni maşinizm eski manufaktürü büyük sanayi durumuna dönüştürdükten sonra, o zamana değin görülmemiş bir hızlılık ve bir genişlikle gelişti. Ama tıpkı zamanında manufaktür ve onun etkisi altında gelişmiş bulunan zanaatçılığın, loncaların feodal köstekleriyle çatışmaya girmiş oldukları gibi, büyük sanayi de bir kez tam olarak geliştikten sonra kapitalist üretim biçiminin onu kuşattığı engellerle çatışmaya girer. Yeni üretici güçler kullanımlarının burjuva biçimini aşarlar ve üretici güçlerle üretim biçimi arasındaki bu çatışma, örneğin ilk günahla tanrısal adalet arasındaki çatışma gibi insanların kafasında doğmuş bir çatışma değildir. Olgular içinde nesnel olarak bizim dışımızda, hatta kendisine neden olan insanların istenç ve eyleminden bile bağımsız biçimde var olan bir çatışmadır. Modern sosyalizm, bu gerçek çatışmanın düşüncedeki yansımasından, her şeyden önce bu çatışmadan acı çeken sınıfın, işçi sınıfının beyinlerinde fikirler biçimi altında yansımasından başka bir şey değildir. Peki bu çatışma neye dayanır? Kapitalist üretimden önce, yani Orta Çağ'da, her yerde emekçilerin kendi üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetine dayanan küçük üretim görülüyordu. Küçük özgür köylü ya da toprak kölelerinin tarımı, kentlerin zanaatçılığı, çalışma araçları, toprak tarım aletleri, atölye, zanaatçı avadanlığı, bireyin yalnızca bireysel kullanım için hesaplanmış çalışma araçlarıydı. Yani zorunlu olarak küçük, ufacık, sınırlıydılar. Ama işte bu nedenle de normal olarak üreticiye ait bulunuyorlardı. Bu dağınık ve daracık üretim araçlarını bir araya toplayıp genişletmek, onları bugünkü üretimin güçlü kaldıraçları durumuna getirmek, kapitalist üretim biçiminin ve onun dayanağı olan sınıfın, burjuvazinin tarihsel rolü işte tam da bu oldu. Kapital'in dördüncü kısmında Marx 15. yüzyıldan başlayarak yalın el birliği, manufaktür ve büyük sanayiden oluşan üç aşamada burjuvazinin bu işi nasıl başardığını ayrıntılı bir biçimde betimlemiştir. Ama Marx'ın gene aynı yerde tanıtladığı gibi burjuvazi, bu sınırlı üretim araçlarını, bireysel üretim araçlarını ancak bir insan topluluğu tarafından kullanılabilecek toplumsal üretim araçları durumuna dönüştürmeksizin güçlü üretici güçler durumuna dönüştüremezdi. Çıkrık, dokumacı el tezgahı, demirci çekici yerine iplik bükme makinesi, mekanik dokuma tezgahı, buharlı çekiç, bireysel atölye yerine yüzlerce ve binlerce insanın el birliğini egemenlik altında bulunduran fabrika geçti. Ve tıpkı üretim araçları gibi üretim, bir dizi bireysel eylem durumundan bir dizi toplumsal eylem durumuna ve ürünler de bireysel ürünler durumundan toplumsal ürünler durumuna dönüştü. Artık fabrikadan çıkan iplik, dokuma, madeni eşya, bitmeden önce sırayla zorunlu olarak ellerinden geçtikleri birçok işçinin ortaklaşa ürünüydüler. İşçiler arasında bunu yapan benim, bu benim ürünümdür diyebilecek bir tek kişi yoktu. Ama toplum içinde doğal iş bölümünün temel üretim biçimi olduğu yerde, bu iş bölümü ürünlere, bu ürünlerin karşılıklı değişimi yani alım ve satımı, bireysel üreticilerin birçok gereksinmelerini karşılayabilecek bir duruma getiren meta niteliğini kazandırır. Ve Orta Çağ'daki durum da buydu. Örneğin köylü, tarlaların ürününü zanaatçıya satıyor ve karşılık olarak ondan zanaatçılık ürünlerini alıyordu. Demek ki yeni üretim biçimi işte bu bireysel üreticiler, meta üreticileri toplumu içine sızdı. Tüm toplumda egemen olan bu yöntemsiz, doğal iş bölümünün orta yerine, bireysel fabrikada örgütlendiği biçimiyle yöntemli iş bölümünün girdiği görüldü. Bireysel üretimin yanında toplumsal üretim ortaya çıktı. Her ikisinin de ürünleri aynı pazarda, öyleyse hiç olmazsa aşağı yukarı eşit fiyatlar üzerinden satılıyordu. Ama yöntemli örgütlenme doğal iş bölümünden daha güçlüydü. Toplumsal olarak çalışan fabrikalar, tek tek çalışan küçük üreticilerden çok daha ucuza üretiyorlardı. Bireysel üretim bir alandan sonra bir başkasında yenik düştü, toplumsal üretim tüm eski üretim biçimini devrime götürdü. Ama toplumsal üretime özgü bu devrimci nitelik o denli az anlaşıldı ki, toplumsal üretim tersine meta üretimini arttırma ve kolaylaştırma aracı olarak benimsendi. Toplumsal üretim, meta üretimi ve meta değişiminin tecimsel sermaye, zanaatçılık, ücretli emek gibi daha önce var olan bazı kaldıraçlarına doğrudan doğruya bağlanarak doğdu. Meta üretiminin yeni bir biçimi olarak ortaya çıktığı için, meta üretiminin sahiplenme biçimleri onun içinde yürürlükte kaldı. Orta çağda gelişmiş bulunduğu biçimiyle meta üretiminde emek ürününün kimin malı olacağı sorunu ortaya bile çıkamazdı. Genel kural olarak bireysel üretici kendi öz çalışma araçları ve kişisel çalışması ya da ailesinin çalışması yardımıyla onu kendi malı olan ve çoğu kez kendi başına ürettiği ham maddelerle üretmişti. Ürünün önce onun tarafından sahiplenilmesinin hiçbir gereği yoktu. Kendiliğinden onun malıydı. Yani ürünlerin mülkiyeti kişisel emeğe dayanıyordu. Hatta başkasının yardımından yararlanıldığı yerde bile bu yardım genel kural olarak önemsiz kalıyor ve ücretten çok çoğu kez bir başka karşılık alıyordu. Lonca, çırak ve kalfası beslenme ve ücretten çok ustalığa hazırlanmak için çalışıyordu. Üretim araçlarının büyük atelyeler ve manifaktürlerde toplanmaları, gerçekten toplumsal üretim araçları durumuna dönüşmeleri işte o sırada baş gösterdi. Ama toplumsal üretim araçları ve toplumsal ürünler sanki şimdi de bireysel üretim araçları ve bireysel ürünler olarak kalmışlar gibi işlem gördüler. Eğer şimdiye değin çalışma araçlarının sahibi, ürünü genel kural olarak kendi öz ürünü olduğu ve başkasının yardımcı çalışması ayrıklama durumunda bulunduğu için sahipleniyorduysa, şimdi de ürün kendi ürünü değil ama tamamen başkasının emek ürünü olduğu halde onu kendine mal etmeye devam etti. Böylece bundan böyle toplumsal olarak yaratılan ürünler, üretim araçlarını gerçekten kullanan ve ürünleri gerçekten üreten kimseler tarafından değil ama kapitalist tarafından sahiplenildiler. Üretim araçları ve üretim özel olarak toplumsal duruma geldi. Ama bireylerin herkesin kendi öz ürününe sahip olduğu ve pazara taşıdığı özel üretimini ön gerektiren bir sahiplenme biçimine bağlı tutuldular. Üretim biçimi onun ön koşulunu ortadan kaldırdığı halde bu sahiplenme biçimine bağımlı kılındı. Dipnot: Her nedenle sahiplenme biçimi aynı kaldıysa da yukarıda betimlenen süreç sonucu sahiplenmenin niteliğinin üretimden daha az devrim geçirmediğini burada açıklamak gereksiz. Benim kendi öz ürünümü ya da bir başkasının ürününü sahiplenmem elbette birbirinden çok farklı iki sahiplenme türüdür. Bu arada şunu da ekleyelim, tüm kapitalist üretim biçiminin tohum durumunda içinde bulunduğu ücretli emek çok eskidir. Yer yer ve dağınık durumda kölelikle yüzyıllarca yan yana yaşamıştır. Ama bu tohum ancak tarihsel ön koşullar gerçekleştiği gündür ki kapitalist üretim biçimi durumuna gelmek üzere gelişebildi. Yeni üretim biçimine kapitalist niteliğini veren bu çelişkide daha o zamandan günümüzün büyük çatışması tohum durumunda yatar. Yeni üretim biçimi bütün önemli üretim kesimlerinde ve ekonomik bakımdan önemli bütün ülkelerde egemen bir duruma geldiği ve bunun sonucu bireysel üretimi önemsiz kalıntılar durumuna indirgeyecek denli yerinden ettiği ölçüde, toplumsal üretimle kapitalist sahiplenme arasındaki uyuşmazlığın da o ölçüde kabaca ortaya çıktığı görülüyordu. Söylemiş olduğumuz gibi ilk kapitalistler ücretli emek biçimini daha önceden hazır olarak buldular. Ama onu ayrıksın ikincil uğraşım, yardım kaynağı, geçici durum olarak buldular. Zaman zaman ücret karşılığı çalışmaya giden kırsal emekçinin kendi malı olarak sahibi bulunduğu ve onu kıt kanaat geçindiren birkaç dönümlük bir toprağı vardı. Lonca kuralları bugünün kalfasının, yarının ustası olmasını gözetiyordu. Ama üretim araçları toplumsal araçlar durumuna dönüştükten ve kapitalistler elinde toplandıktan sonra her şey değişti. Küçük bireysel üreticinin üretim aracı da, ürünü de gitgide değerlerini yitirdiler. Ona bir ücret karşılığı gidip bir kapitalist yanında çalışmaktan başka yapacak bir şey kalmadı. Vaktiyle ayrıklama ve yardımcı kaynak olan ücretli emek, tüm üretimin kuralı ve temel biçimi durumuna geldi. Eskiden ikincil bir uğraşımken, şimdi emekçinin tek etkinliği oldu. Zaman zaman ücretli, ömür boyu ücretli durumuna dönüştü. Ömür boyu ücretliler yığını üstelik feodal rejimin zamandaş yıkılışı, feodal beylerin bileliklerinin, maiyetlerinin dağılışı, köylülerin topraklarından kovuluşu ve benzeri sonucu aşırı derecede arttı. Bir yanda kapitalistler elinde toplanmış üretim araçlarıyla, öte yanda emek güçlerinden başka bir şeye sahip olmama durumuna indirgenmiş üreticiler arasındaki ayrılma tamamlanmıştı. Toplumsal üretimle kapitalist sahiplenme arasındaki çelişki, kendini proletarya burjuvazi karşıtlığı olarak gösterir. Kapitalist üretim biçiminin bir meta üreticileri toplumuna, ürünlerinin değişimi toplumsal bağlantılarının aracı olan bir bireysel üreticiler toplumuna sızmış bulunduğunu görmüştük. Ama meta üretimine dayanan her toplumun, üreticilerin o toplumda kendi öz toplumsal ilişkileri üzerindeki egemenliklerini yitirmiş olmaları gibi bir özelliği vardır. Herkes kendi hesabına rastgele elde edilmiş üretim araçlarıyla ve bireysel değişim gereksinmesi için üretir. Pazara kendi malından ne kadar geleceğini, hatta o maldan ne kadar gerekeceğini kimse bilmez. Kendi bireysel ürününün pazarda gerçek bir gereksinme ile karşılaşıp karşılaşmayacağını, giderlerini kurtarıp kurtarmayacağını, hatta malını satıp satmayacağını kimse bilmez. Toplumsal üretim anarşisinin egemenliğidir bu. Ama bütün öteki üretim biçimleri gibi meta üretiminin de özgün, içkin, kendinden ayrılmaz yasaları vardır ve bu yasalar anarşiye karşın ona, onun tarafından zorla kabul ettirilirler. Bu yasalar kendilerini toplumsal bağın varlığını sürdüren tek biçimi olan değişimde gösterir ve bireysel üreticiler karşısında rekabetin zorlayıcı yasaları olarak etkili olurlar. Yani bu yasalar başlangıçta bu üreticiler tarafından bilinmeyen yasalardır ve önce onların bu yasaları uzun bir deney aracıyla öğrenmeleri gerekir. Öyleyse bu yasalar kendilerini üreticiler olmaksızın ve üreticilere karşı onların üretim biçimlerinin körü körüne işleyen doğal yasaları olarak kabul ettirirler. Ürün üreticilere egemen olur.